Ayrım 2. Hashir the Blackboard. Zafer Algöz. Sayfa 36. Şakayla karışık, Sadri'ye alışık. Burası umutsuzluk çarşısı. Ama her dudakta her sabah bin bir umut türküsü. Bu yokuşun ölüleri ağlamaz. Ayak sesleri derindedir duyulmaz. Güneşler, günler unutmak kadar uzaklarda. Saklanır, görünmez. Bu koskoca gürültü yaşamak mı? Beklemek mi ölümü yeniden bilinmez? Sevgilerimle karışık. Sadri, alışık. Yüzüncü yılını çoktan devirmiş Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük komedyeni. Her rolün adamı. Komedyen dediysem lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece güldüren adam değil, eski siyah beyaz dönemde oynadığı kötü adam rolleri de var. Hepsi birbirinden güzel, inci gibi işlenmiş karakterlerle dolu bir adam. Mehmet Sadrettin Alışık, Rafet Kaptan'ın oğlu, Atilla İlhan'ın eniştesi, Çolpan Hanım'ın can yoldaşı, Kerem'in babası. Muhteşem aktörlüğünün yanında Allah vergisi yeteneklere sahip büyük usta. Şarkı söyleyen, dans edebilen, enstrüman çalan, ressam, şair, şovmen. Üstelik kendi dublajını yapan, bazen zevkine küçük rolleri de oynayan, hatta mahallenin cadaloz bohçacısına bile sesini değiştirerek hayat veren, oynadığı bütün tiplerin içini rengarenk doldurarak onları karaktere dönüştüren büyük büyücü. Yıllar önce Amerika'da önemli bir karaciğer operasyonu geçirmişti. Biraz kendini toparlayınca arada şehre karışır, hava almaya çıkarmış. Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Bir gün Beyoğlu'nda şahane sohbetine kenardan dahil olmuştuk. Üç tiyatrocu. Nefis bir hitabet gücü, sevgi, saygı, nezaket. İstanbul beyefendisi de oluyor. İstanbul bitirimi de. Komik, argo, küfür. Ne söylese ağzına yakışıyor. Sadri Baba oluyor gözümüzde. Bitmesini hiç kimsenin istemediği tek kişilik resital yaptı bize. Hayatımızda hiç duymadığımız argolarla ve küfürlerle tadına doyulmaz bir gösteri. Biz masasına uzaktık ama çok sigara içmemiz dikkatini çekmiş olmalı. Bizim masaya doğru ama devamında geniş objektifle mekanın tamamına seslendi. Evladım, ben 15 yaşımda sigaraya ve içkiye başladım. Tam 50 sene boyunca her gün 2-3 paket sigara içtim. Hayatım boyunca abartmıyorum, tam bir tanker dolusu içki içmişliğim var. Bak şimdi karaciğeri kediye verdik. İçemiyoruz. 2 kadehten fazla içmeyin. Sigarayı da azaltmayın. Hemen bırakın evladım. Bazen meyhaneden ya da fasıl dolu bir geceden sonra herkese eve davet edermiş. Yürüyün bize gidiyoruz. Bunu Beyoğlu'nda onu gördüğümüz mekanda kendisi anlatmıştı. Ulan bendeki densizliğe bak. İçmişsiniz, eğlenmişsiniz. Evinize gidin zıbarın değil mi? Yok, hayır. Dünyada bırakmam. Çocuklar yalvarır. Abi çok geç oldu. Çolpan Hanım'a ayıp olur. Başka zaman gelsek olmaz. Bize gideceğiz. Çolpan'ım zavallı kız uykudan uyanır. O saatte üşenmeden üstünü değiştirir. Güler yüzle herkese hoş geldiniz der. 8 kişilik ziyafet sofrası kurar. Şahane rakı sofrası. Zeytinyağlısından lakerdasına, salatadan yoğurduna kadar. Sonra da masadakilere, efendim hepiniz hoş geldiniz, afiyet olsun, müsaadenizle ben yatıyorum der ve uyumaya gider. Bazen bu haftada 2-3 günde olur. Benim çolpanım bir gün olsun surat etmedi. Aa, Sadri bokunu çıkardın artık bile demedi. Eğer hayatta böyle kahrınızı çeken biri varsa onu asla bırakmayın. Hep sevin diye konuyu bağladı büyük usta. O gittikten sonra onu çok eskiden tanıyan Yeşilçam'daki abiler ve arkadaşları Sadri Baba'yı anlattılar tüm gece. Çok içermiş. Ama sarhoş olmazmış. Benim masamda bir kişi bile sarhoş olsa ondan ben sorumluyum. Hep ayık kalıyorum ulan bu yüzden. Adam gibi içemiyorsunuz. Sizin yüzünüzden sarhoş olamıyorum. Herkes dağıldıktan sonra akünün fişini çekerim. Can kardeşim Ayhan'ıma yanarım. Onun için yıllarca ağladım. Hep ağlarım dermiş Sadra Alışık. Kardeşten bile yakın gördüğü kıymetli kadim dostu Ayhan Işık rahmetli olunca acısını hiç içinden atamamış. Mekanları cennet olsun. Sadra Alışık hiçbir metot oyunculuğuyla bağdaşmayan tek kişilik bir ekol ve tek kişilik bir okuldu. İyi adam, kötü adam, komik, gariban, bitirim, külhan beyi, zübbe, babacan, duygulu, samimi, şövalye ruhlu, sevdiği için aşkından, canından vazgeçen bir cesur yürek. Yönetmen Ülkü Erakal'ın onunla yaşadığı bir film macerasını anlatmıştı. Sadri Alışık, Erakal'ın yazdığı senaryoyu sevmiş. Filmin tarihi belli, başrol tabii ki belli, Sadri Baba. Yan rollerde belli ama onunla oynayacak kadın oyuncu belli değil. Bazı isimler üzerinde gidip geliyorlar. Ama Ülkü Erakal'ın kimseyi beğenmiyor. Çünkü onun gönlünde Ajda Pekkan var. O yıllarda Ajda Hanım müthiş bir çıkış yapmış. Şarkı söylüyor, güzel sahnesi var, sarışın, güzel kadın, daha ne olsun. Filmde Sadra Alışık'la beraber muhteşem olur diye hayaller kuruyor. Hayallerini Sadra Alışık'la paylaşıyor ama Sadri Baba ciddileşiyor. Yahu memlekette oyuncu mu kalmadı? Nereden çıktı şimdi Ajda Pekkan? Bir türlü ikna edemiyor Ülke Erakal'ın. Üstelik günler geçiyor. Sadri abi yoğun talep gören oyuncu. Senede 10-12 film çektiği de oluyor. Hadi başlayalım artık. Yetiştiremeyiz sonra. Benim başka bir filme de sözüm var diyerek kestirip atıyor. Sadri Baba sinirlenip kaçmasın diye hemen onun başka sahneleriyle başlıyorlar filme. Arada soruyor tabii. Yahu bir hafta oldu, kimle oynayacağım ben? Bir sabah zıng diye Setajda Hanım geliyor. Ülke Erakalı'nın alı al, moru mor oluyor. Sadri Beyciğim, rol arkadaşınız Ajda Hanım da teşrif ettiler. Sadri Baba hiç beyefendilikten faça vermiyor. Hoş geldiniz hanımefendi diyor. Arkadaşlar, Ajda Hanım'a hazırlanacağı odayı gösterin lütfen diye Ülkü Erakal'ın sete ince ayar çekiyor. Ajda Hanım tebessüm ederek hazırlanmak üzere odasına çekiliyor. Özel kuaförü, makyözü, kostümcüsü, yardımcısı ve de kostüm bavullarıyla birlikte tabii. Ulan Ülkü, beni tufaya düşürdün. Eğer iş yarım kalırsa baksana neler yapacağım. İnan bana, çok yakışacaksınız. Muhteşem olacak diyerek gaza getirmeye çalışıyor Sadri Baba'yı. Film yaklaşık 45 günde bitiyor. Ajda Hanım'la bütün sahneler zamanında ve profesyonelce çekiliyor. Hiçbir sorun yok ama aslında bir sorun var. Ajda Hanım'ın daha o zamanlardan star olduğu için sette yönetmen dışında kimseyle selamı sabahı yok. Zamanında sete geliyor, kendi ekibiyle odasına çekiliyor, hazırlanıp oynuyor. İş bitiminde yine ekibiyle, çantalarla, bavullarla ya konsere ya da evine gidiyor. Set aralarında sohbet yok. Şurada birer kahve içip iki kelamın belini kıralım desen o da yok. Sadri Baba içten içe bu işe biraz bozuluyor ve gönül koyuyor. Ama hiç olumsuz bir tavır göstermiyor. Ajda Hanım'ın filmdeki son sahnesi çekiliyor ve böylece filmi bitiriyor. Yönetmen Ajda Hanım'a teşekkür ediyor ve onu alkışlarla uğurluyorlar. Ajda Hanım yardımcıları ve bavullarıyla toparlanıp setten çıkarken diyor ki, Ülkü Bey, sizinle bu projede olmak memnuniyet verici. Mutlu oldum. Teşekkürler. Çıkışa doğru giderken birden Sadri Baba'ya dönüyor. Sadri Bey, sizinle çalışmaktan çok mutlu oldum. Lütfen eşiniz Çolpan Hanım'a sevgilerimi iletiniz. Sadri Baba, eski memur, fırsatı kaçırır mı? Oturduğu yerden kafasını çeviriyor. Kim diyeyim hanımefendi? Diye ayak içi alt köşeye bırakıyor. Finalini de Sadri Alışık'ça bitirelim. Hey yavrum hey. Viva Santana. Carlos Santana. Rolling Stones dergisi tarafından dünyanın en iyi 100 gitar virtüözü listesine girmiş, 10 Grammy ödülü almış, Meksika doğumlu, 1947, Latin orkidesi büyük bir sanatçı Carlos Santana. Tıpkı Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mark Knopfler, John McLaughlin, Gary Moore gibi kendine has stiliyle hemen fark edilen büyük bir sanatçı. Smooth, Corazon Espinado, Mania Mania, Black Magic Woman, Sideways gibi şarkılarına hasta olduğumuz bir büyük üstadı muhterem. 6 Temmuz 2009'da İstanbul'da verdiği konseri meraklıları hatırlayacaktır. Ama Santana İstanbul'a ilk defa 1989 yılında gelmişti. Yazımıza konu olan menkıbe de ilk gelişiyle ilgili. Carlos Santana İstanbul'a geliyor. Alanda karşılayıp konaklayacağı otele getiriyorlar. İlk gün serbest, akşama basın toplantısı yapılacak. Dinlenmek yerine çıkalım İstanbul'u dolaşalım diyor Santana. Yanına bir rehber veriliyor. Kendisine bir de araç tahsis ediliyor. Kapalı çarşı Sultanahmet, Ayasofya derken Santana güzel bir çay bahçesi görüyor. Hem üstadı dinlendirelim hem de bir Türk kahvesi içsin diye bahçede bir masaya oturuyorlar. O ana kadar koca Santana'yı bir Allah'ın kulu tanımıyor. Resimdi, imzaydı diye taciz eden de yok. Kendi de zaten bu durumdan şikayetçi değil. Çünkü adamın öyle kompleksleri yok. Rehberle beraber kahveleri höpürdeterek sohbet ediyorlar. Birden çay bahçesinin önünden geçmekte olan boyacı roman çocuklar bağırmaya başlıyorlar. Hey, hello Santana, welcome İstanbul, I love you Santana. Çay bahçesinin garsonları çocukları tersliyor. Kesin ulan bağırmayın, içeri falan da girmeyin. Dağılın buradan, müşteriyi rahatsız etmeyin. Santana diyor ki, o çocukları buraya çağır. Ben içeri gelmelerini istiyorum. Rehber çocuk hemen garsonlara durumu izah ediyor. Aman abilerim, adam dünya starı. Herkese rezil oluyoruz. Boyacıları yanına istiyor. Bırakın gelsinler. Çaresiz izin veriyorlar. Boyacı roman çocuklar sandıklarıyla beraber dalıyorlar çay bahçesine. Rehber söylediklerine tercüman oluyor. Başlıyorlar koca Santana ile sohbete. Diyorlar ki, sen dünyanın en büyük gitar ustalarındansın. Senin çizmelerini boyayalım. Kıyağımız olsun. 5 kuruş istemeyiz. Santana çok mutlu oluyor. Hem de çok şaşırıyor. Çocuklara gazoz, kola ısmarlıyor. Sonra da soruyor tabii. Geldiğimden beri beni İstanbul'da kimse tanımadı. Peki bu çocuklar beni nasıl tanıyabildi? Çocuklar anlatıyorlar. Biz boya yaparken bazı müşteriler gazete okur. Fırça sallarken arada gazetelere de bakıyoruz tabii. Resmini orada gördük. Dünya yıldızı Santana İstanbul'a geliyor yazıyordu. Oradan tanıdık seni. Çizmelere boyacılık yapılıyor. Santana para vermek istiyor ama çocuklar almıyor. Peki diyor Santana. Yarın akşam konserim var. Beni dinlemek ister misiniz? Çocuklar deli oluyor. Hem de çok isteriz Santana. Sen delikanlı adamsın. Rehberden 2'şer kişilik davetiyelerden alıyor. Çocuklara veriyor. Kardeşiniz varsa yanınızda getirebilirsiniz diyor. Çocuklar çok mutlu. Tabanları kıçlarına vurarak çıkıyorlar. Çay bahçesinden caddeye doğru seyirtip kayboluyorlar. Ertesi akşam açık havada müthiş bir izdiham var. Roman çocuklar ellerinde davetiyelerle konsere geliyorlar. Ana kapıdan giremiyorlar. Çünkü Santana misafirlerine VIP davetiye vermiş. Çocuklar nereden bilsin? VIP kapısına gelince kıyamet kopuyor. Kimden çaldınız lan bu davetiyeleri? Çocuklar, biz kimseden çalmadık abi. Biz Santana'nın misafirleriyiz. O verdi bunları bize. Ha siktirin ulan diyerek ve sille tokat tartaklayarak çocukların ellerinden davetiyeleri alıp kapıdan kovuyorlar. Ama Santana'nın VIP misafirleri pes etmiyor. Sanatçıların arka giriş kapısını buluyorlar. Orada da aynı muamele tabii. Hadi yürüyün lan. Çocuklar asla pes etmiyor. Santana, Santana, help, help diye bir ağızdan basıyorlar feryadı. Bir şekilde rehbere haber gidiyor. O da gidip durumu Santana'ya anlatıyor. Santana kuliste beklerken çocukların feryatlarını hayranlık ve coşku çığlıkları sanıyor önce. Ama bakıyor ki vaziyet hiç öyle değil. Rehber gidip duruma müdahale ediyor. Çocukları alıp kulise Santana'nın yanına getiriyor. Salya sümük, gözyaşları içinde başlarına gelenleri anlatıyorlar. Santana çok üzülüyor ve sinirleniyor. Misafirlerimi alın ve yerlerine oturtun. Boyacı roman çocuklar rehberle beraber sahne kenarından seyircinin arasına iniyorlar. Büyük sorun oluyor. Çocukların yerlerine çoktan birileri oturmuş bile. Vali yardımcısının kızı, damadı, belediyeden falancanın bacanağı, filancanın eltisi, görümcesi. Biz protokolüs kardeşim kalkmıyoruz diyorlar. Görevliler de durumun farkında ama korkudan bir şey yapamıyorlar. Dakikalar geçiyor ama sorun çözülemiyor. Sonunda merdiven basamaklarına birer minder koyulup Santana'nın VIP misafirlerini oraya oturtarak olayı bağlıyorlar. Rehber tekrar Santana'nın yanına gidiyor ve olanları anlatıyor. Diyor ki, git onlara söyle. Benim misafirlerime kimse saygısızlık yapamaz. Eğer sahneye çıktığımda çocukları en ön sırada, koltuklarda görmezsem tek bir nota çalmam. Sahneye çıkarım, olayı anlatır, veda eder giderim. Tazminat falan da umurumda değil. Bedeli ne olursa olsun öderim. Konserin başlaması lazım ama bir türlü başlamıyor. Alkışlar, ıslıklar başlıyor. Hayda, işler karışıyor. VIP bölümde bir kargaşa var. Bu defa görevliler durumun vahametinin farkında. Çocukların koltuklarına çöken baldız, bacanak, elti, görümce ve de enişte. Tek tek koltuklardan kaldırılıyorlar. En ön orta protokol koltuklarına Santana'nın VIP misafirleri, roman çocuklar oturuyorlar. Arkaya tamam diye haber gidiyor. Işıklar açılıyor. Sahne aydınlanıyor ve Carlos Santana sahneye çıkıyor. Yer yerinden oynuyor. İlk iş olarak ön tarafa bakıyor. Misafirleri yerinde mi diye. Çocukları görüyor. Bakıyor ki herkes mutlu. Baş parmağını yukarı doğru çevirip VIP misafirlerine bir ok çekiyor. Sonrasında o sihirli parmaklar gitarının tellerine gömülüyor. Açık havada sanki gitarından binlerce beyaz güvercin çıkıyor. Uçuyor, uçuyor. Santana'nın misafirlerinin üstünde sortiler yapıyor. Onun içindir ki Santana gibi sanatçılara virtüöz, muhteşem, büyük star demeden önce adam diyorlar. Gerçekten çok büyüksün. Viva Santana. 1402 yılında tarihimizin en önemli savaşlarından biri oldu. En önemli tarafı ikisi de Türk. Biri Moğol, diğeri Osmanlı. Birbirlerine gider yapıyorlar. Mektuplaşmalarla başlayan süreç nihayetinde Ankara Meydan Savaşı'na kadar tırmanıyor. Savaşı Moğol İmparatoru Timur kazanıyor ve Yıldırım Bayezid yeniliyor. Tarihe meraklı olanlar elbette bu savaşı hatırlayacaktır. Yıldırım Bayezid hayatının sonuna kadar Timur'un esiri olarak kalacağını anlayınca rivayete göre yüzüğüne sakladığı zehri içiyor ve kendini öldürüyor. Staj yıllarımda tahminen 1986-87 olabilir, Hidayet Sayın'ın yazdığı Yıldırım Bayezid oyununu oynuyoruz. Genç ve çaylak olduğumuz yıllar, dev gibi kadromuz var. Ekipte kavruk, hafif çekik gözlü, esmer kim varsa hepsi Moğol askeri oldu. Geride kalanlar Osmanlı cephesindeyiz. Timur rolünü rahmetli Macit Flordun oynuyor. Tardun'un babası. Ama öyle böyle değil. Muhteşem oynuyor. Taras Bulba gibi döktürüyor. Bir gün aşırı soğuk algınlığı yüzünden sahnede oyun sırasında giderek sesi kısıldı. Önce fade out oldu. Devamında neredeyse altyazıya kadar indi. Perde kapandı tabii. Seyircinin önüne yetkili biri çıkıp durumu anlattı. Herkes anlayışla karşıladı ve tiyatro dağıldı. Aldık Macit abiyi gece doktora götürdük devlet hastanesine. Doktor, 21 gün rapor verdim. Konuşmaması lazım. Ses tellerine kan oturmuş demez mi? Eyvah dedik. Arada bir hafta başka oyun var ama öbür hafta oynamamız lazım. Oyunun tüm biletleri satılmış çünkü. Tiyatro müdürlüğü Timur rolünü oynasın diye eski aktörlerden Emin Gümüşkaya'yı görevlendirdi. Bir hafta zamanı var ama öyle böyle değil. Timur'un da çok kalın ezberi var. Konuşuyor da konuşuyor. Emin Baba görevi ilk devraldığında neşeliydi. Günler geçtikçe suratı sirke satmaya başladı. Panik duygusu daha da belirginleşti. Sabahtan öbür sabaha kadar sürekli ezber yapıyor, oynayacağı oyundan bir gün önce onun için genel prova yaptık. Herkes çatır çatır oynuyor tabii. Ama koca Timur gak guk ebelek gübelek ve de kemküm ediyor sürekli. El birliğiyle ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Karşılıklı sahnelerinde bunu mu söyleyecektiniz, bunu mu emrettiniz Hakan'ım diyerek replikleri hatırlatıyoruz. İte kaka genel provamızı yaptık. Bitiminde kanter içinde kalan koca Timur'u rahatlattık. İkili ve üçlü sahnelerde en önemli anahtar cümleleri tespit ettik. Ezber unutursan biz sana buradan hatırlatacağız, merak etme dedik. Fakat oyunun en önemli sahnesinde biz hiçbir şey yapamayız. Savaş bitmiş. Ulu Hakan Timur tahtında bütün haşmetiyle oturuyor. Esir düşen Yıldırım Bayezid ve tayfası frikik barajı kurmuş gibi karşısındayız. Arada Yıldırım Bayezid bir iki hede höde diyor o kadar. Eyvah, ne yapacağız oğlum dedi yedek Timur. Dedim ki babacığım, senin masanın üstü meyveler, şarap bardakları, tepsiler ve testilerle dolu. Onların altına çaktırmadan bütün teksti sakla. Masanın eğimi zaten kağıtların seyirci tarafından görünmesine engel oluyor. Çok sıkışırsan seni kurtaracak bir yer var. Konuklarımız susamıştır. Ayran getirin. Bunu ateşle, ayranlar gelirken sen de arada ezbere bakarsın. Bu önerim Timur tarafından çok beğenildi. Genel provada başarıyla işledi ve alnımdan öptü yüce Hakan Timur. Geldi çattı oyun günü. Birinci perde yüce Hakan Timur ufak tefek hebelek gübelek yapsa da kazasız belasız oynadı. Geldik ikinci perdeye. Esir düştüğümüz en önemli sahneye. Önce padişahımız ve hemen arkasında Osmanlı yiğitleri frikik barajı kurar gibi dizildik. Timur yani Emin Baba masaya o sahnenin tekstini serpme kahvaltı sofrası gibi yerleştirmiş. Ama panikten sayfa numaraları karışmış. Bazıları ters, bazıları düz. Bazıları üzümlerin ve şarap kupalarının altında kalmış. Sahne başında hede höde diyerek birkaç cümle etti. Birden ezberde sıçınca hemen imdat frenine yapıştı ve gürledi. Konuklarımız susamıştır. Ayran getirin. Biraz erken söyledi. Ama olsun. Aksesuarcı Şanze Ferit hemen sahnenin yanından içi ayran dolu altın kupaları bir Moğol askerinin eline tutuşturup verdi. Moğol askeri hepimize tek tek ayranları ikram etti ve yan kulisten çıktı gitti. O arada koca Timur masadaki tekste bakarak hatırladı ya da öyle sandı. Üç cümle etti etmedi. Panikten ezberi de unutunca yeniden gürledi. Ayranları tazeleyin. Ulan az önce gelen ayranlardan daha bir yudum almamışken ayranları tazeleyin ne demek oluyor? Birincisi koca Timur'a yakışıyor mu? İkincisi burası çiçek ızgara ya da köfteci mi? Ayranları tazeleyin denir mi böyle ortamda? Doğal olarak bizim frikik barajında dalgalanmalar oldu. Moğol askerleri ikinci ayranı getirince inceden herkes de dalak seyirmesi oldu. Çaktırmadan birbirimize baktık. Herkesin elinde çift ayran ve üstelik daha bir yudum bile içmemiştik. Hani şöyle göz göze bakışsak, baraj tamamen dağılacak ve rezil olacağız. Neyse ki koca Hakan Timur ite kaka teksti bir yerinden yakaladı ve oyun devam etti. Tren rayına oturdu nihayet. Bu defa asıl söylemesi gereken yerde gürledi. Konuklarımız susamıştır. Ayran getirin. Biz frikik barajı olarak elimizde çift ayran kupasıyla birbirimize gayet insani bir refleksle sığındık. Aradan değil top, su bile geçemeyecek derecede sokulduk birbirimize. Ve sahne arkasından aksesuarcı Şanze Ferit serzenişini sadece biz duyduk. Be Emin, yapamadın şu ezberi, sikecem ayranını ha. Ferit babanın cilasız küfrünü duyunca barajda kıkırdama ve dağılma belirtileri baş gösterdi. Allah'ım ne olur gülmeyelim, dağılmayalım diye dudaklarımızı ısırıyoruz. Aklımıza cenazeler ve mezarlıklar getiriyoruz ki ciddiyetimizi koruyalım. Biz bunları kafamızda kurgularken koca Timur bir daha gürledi. Nerede kaldı bu ayranlar diye indirici darbeyi vurdu. Sadrazamı oynayan Murat Karasu barajın köşesinden kafasını kaldırdı. Ziyade olsun Hakan'ım, buyruğunuz olursa şayet izin verin biz de zindanlarımıza çekilelim deyiverdi. Timur'un atın bunları zindana cümlesiyle koşarak kaçtık sahneden. İki imparatoru tarihin en büyük hesaplaşması için baş başa bıraktık. Kulis kapılarını sıkıca kapatıp gülmekten ağladık, ağladık, ağladık. Yıllar önce o gün milli içeceğimizin ayran olduğunu öğrenmiş olduk. İkinci ayrımın sonu, sayfa 64.